Hepiniz hoş geldiniz. Ben de seviniyorum tabii ki sizleri görmek. Uzun zamandır havayı da görmedik o da aramızda. Bana da seviniyoruz. Tabii ki başka kardeşler de burada olması lazım. Onlar yok ama onlar aramızda olmasa da bizim yüreğimiz onlarla beraber. Dualarımızla Sami de burada abisinin durumunu açıkladı. Lütfen dua konuları burada kalmasın. Günlük dua hayatımız varsa eğer hayatımızda her gün dua ediyorsak ki etmemiz gerekiyor. O dua döneminde bu konuları da elimize alalım ve bu konular için de dua edelim sevgili kardeşler. Evet, bugün sizleri Yuhanna 11. bölüme götüreceğim. Yuhanna 11. bölüm. Tabii ki 11. bölüm deyince hakikaten çok önemli bir bölüm. Çünkü orada Yuhanna'nın bize aktardığı Rabbimizin olağanüstü bir şekilde gerçekleştirdiği önemli bir mucize var. Çok sevdiği bir arkadaşı vardı Rabbimizin. Kimdi o? Lazar. Değil mi? Lazar. Çok yakın arkadaşıydı ama ölmüştü, ölüme yenik düştü. Ve 4 gün mezardaydı Lazar. Ve 4 günün sonunda 4. günde Rabbimizin oraya gitmesiyle ve orada olmasıyla ve orada tüm yetkisini kullanmasıyla ölümden yaşama geçmiş oldu. Bizim ölü olan, bedenen, fiziken ölmüş olan Lazar'ın orada müthiş bir şekilde, muazzam bir şekilde dirilişine tanık oluyoruz. Şimdi kutsal kitaba normalde baktığımız zaman biliyorsunuz Luka olsun ya da Markos olsun ya da Yuhanna olsun ya da Matta olsun 4 müjdeci bize Rabbimizin yerine getirmiş olduğu, gerçekleştirmiş olduğu birçok mucizelerin olduğunu söylüyorlar. Ve birçokları ve hepsi de değişik sıralamalar farklı da olsa kutsal kitapta bu mucizeleri teker teker okuyoruz. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Rabbimiz bir mucizeyi gerçekleştirdiğinde gerçekleştirmiş olduğu her bir mucizenin bir mesajı vardı. Yani bir mucize gerçekleştirdiğinde gerçekleştirmiş olmak için gerçekleştirmedi mucizeyi. Yani gerçekleştirdiği mucizenin bir amacı, bir içeriği vardı. Rastgele bir mucize yapmadı Rabbimiz. Onun için Yuhanna'ya baktığımız zaman, konumuz Yuhanna olduğu için Yuhanna'dan söylemek istiyorum. Mesela Yuhanna'ya baktığımız zaman 2. bölüme Rabbimizin ilk mucizesinin ne olduğunu orada okuyoruz. Neydi Rabbimizin gerçekleştirdiği ilk mucize? Kana köyünde değil mi? Suyu şaraba dönüştürmüş olması. Şimdi Rabbimiz suyu şaraba dönüştürmüş olmasının bir amacı vardı, bir nedeni vardı değerli kardeşler. Değil mi? Ve neydi verdiği mesaj? Çünkü Yahudi kültürüne baktığımız zaman kutsal kitapta da Mezmurlar kitabında yanılmıyorsam 104. mezmur olabilir. 104. mezmurda orada bize bir bakar mısınız? 104. mezmurda olması lazım. Orada şarabın neyi ifade ettiğini bize gösteriyor 104. mezmurda. 104. mezmur. Evet, 104. mezmurda doğru. 104. mezmur 15. ayette. Ne diyor? Yüzlerini güldüren zeytinyağını, güçlerini arttıran, öbür taraftan okudum, buradan başlıyor. Yüreklerini sevindiren şarabı diyor. Demek ki yüreklerine sevinç veren şaraptan söz ediyor. Demek ki şarap neyin simgesiydi? O dönemde Yahudi kültüründe sevincin simgesiydi. Yani Rabbimiz suyu şaraba çevirmesi, yani su Rabbin sözünü simgeliyordu, değil mi? Demek ki sevinç nereden geliyor? Rabbin sözünden geliyor sevinç. Onu ne yaptı? Suyu şaraba dönüştürmekle insanların yüreğindeki o karanlığı aydınlığa kavuşturaraktan onları ne yaptı? Büyük bir sevince kavuşturdu. Demek ki ilk mucizenin içeriği, mesajı bu olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra ikinci mucize olarak ya da yanılmıyorsam herhalde üçüncü mucize olacak. Geçenlerde yani birkaç hafta öncesi 38 yıldır hasta olan, kötürüm olan kişinin hayatına bakmıştık. Orada da ne yapıyor? 38 yıllık hastayı ayağa kaldırıyor Rabbimiz. Ve bu mucizesiyle nasıl bir mesaj vermeye çalışıyordu Rabbimiz? Söylemiştim, hatırlayın. Günahtan dolayı insanların güçten yoksun ve çaresiz olduğunu gösteriyordu. Ve çözümün Rabbimiz İsa Mesih'te olduğunu bize açık bir şekilde ifade ediyordu. Ve sonraki şeye baktığımız zaman, yanılmıyorsam saydım ama yedinci mucize olacak herhalde bu Lazar'ı ölümden diriltmiş olması. Bu da bize bir içerik sunuyor. Bize bir mesaj veriyor. Gelin bu mesajın ne olduğunu birlikte anlamaya çalışalım. 20. ayetten çok uzun bir bölüm. 57 yanılmıyorsam 57 ayetten oluşmuş. Çok büyük, çok uzun bir bölüm. 11. bölüm. Ama ben 20. ayetten itibaren okumak istiyorum sizlere. 11. bölüm İsa Lazar'ı diriltiyor diyor. Şöyle başlıyor 20. ayetten itibaren okuyalım. Marta İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya "Ya Rab" dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı onu sana vereceğini biliyorum." İsa "kardeşin dirilecektir" dedi. Marta "son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum" dedi. İsa ona "diriliş ve yaşam benim" dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır." Harika bir ifade. "Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun Marta?" diyor. Soruyor Marta'ya. Marta "evet ya Rab" diyor. "Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim." Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizli çağırdı. "Öğretmen burada seni çağırıyor" dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem ile birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler onu hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak "Ya Rab" dedi. "Burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın içini hüzün kapladı. Yüreği sızladı. Onu "nereye koydunuz?" diye sordu. Ona "Ya Rab" dedi. "Gel gör." İsa ağladı. En kısa ayettir ha. Kutsal kitapta en kısa ayettir bu. İsa ağladı sözü. Yahudiler "bakın" dedi. "Onu ne kadar çok seviyormuş." Ama içlerinden bazıları "körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?" dediler. Aralarında mırıldanmaya başladılar. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde bir taş duruyordu. İsa "taşı çekin" dedi. Ölenin kız kardeşi Marta "Rab" dedi, "o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu." İsa ona "ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?" dedi. Burada da güzel bir ilke var aslında. Güzel bir mesaj. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. "Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyorum. Biliyordum ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle Lazar dışarı çık diye bağırdı. Ölü elleri, ayakları, sargılarla bağlı yüzü peşkiyle sarılmış olaraktan dışarı çıktı. İsa oradakilere ona üç şey söylüyor. Çözün, bırakın, gitsin. Üç söz. Çözün, bırakın, gitsin. Çünkü artık yaşama kavuşan bir kişinin kefen bezlerine hiç ihtiyacı yoktu. Eski hayatı temsil eden kefen bezlerine hiç ama hiç gerek yoktu. Şimdi bu 20. Ayete kadar olan kesimi kısa bir şekilde özetlemek gerekirse sevgili kardeşler, İsa Mesih yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Betanya'ya 30 kilometre uzaklıkta, Şeria Nehri'nin öbür tarafında idi. Ve Marta ile Meryem ne yapıyor? Bir haberci gönderiyorlar İsa'ya. Mesaj, şu mesaj, evet, Lazar hasta, ağır hasta. Bu hasta mesajını İsa'ya haberci aracılığıyla ulaştırıyorlar. Ve İsa haberi alır almaz haberciye şöyle bir ifade kullanıyor. Yani o 20'den önceki ayetlerde okuyoruz onu. Uzun olmasın diye okumadım o kısmı. Haberciyi şöyle teselli ediyor. Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak diyor. Ona umut veriyor, onu teselli ediyor ve bu umutla onu ne yapıyor? Evine gönderiyor. Ve ondan sonra bulunduğu yerde İsa'nın iki gün daha kaldığını görüyoruz. Çok ilginç. Ne kadar rahat olduğunu gösteriyor. Yani telaş içinde değil, iki ayak bir pabuç içerisine girmiş değil. Orada mutlaka bir hizmeti vardı. Bir takım nedenlerden dolayı, belki hizmetinden dolayı orada iki gün daha kalması gerekiyordu. Patır kütür yola çıkmadı. İki günde daha orada kaldıktan sonra diyor ki öğrencileriyle birlikte Lazar'ın bulunduğu Betanya'ya gitti. Şimdi birazcık bu nokta üzerine şöyle kısa da olsa bir düşünce düşünebiliriz. Birinci gün haberci İsa'ya geliyor. Ondan sonra ikinci gün İsa ona diyor ki bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak haberiyle ne oluyor? Haberci geri dönüyor. İsa bu haberi ona verdikten sonra haberci geri dönüyor. Ve iki gün daha orada kalıyor. Oluyor dördüncü gün. Ve dördüncü gün ne yapıyor? İsa Betanya'ya ulaşıyor. Şimdi şöyle düşünün. Haberci eve döndüğü zaman. Çünkü İsa diyor ya İsa dördüncü gün oraya ulaştığında dört günlük ölüydü. Ama İsa'dan önce haberci oraya ulaştı. Ama İsa haberciye bir umut verdi. Bu ölümle sonuçlanmayacak. Doğru mu? Şimdi düşünün değerli kardeşler. Ben şahsen o habercinin yerinde olmak istemezdim. Rab beni umutlandırıyor. Recep diyor hiç sen kafana takma. Bu ölümle sonuçlanmayacak. Geriye dönüyorum bu sevinci oradaki insanlara ulaştırmak için. Bir gidiyorum bir bakıyorum ki herkes orada ağıt yakıyor. Ölmüş, Lazar ölmüş. Ağıt yakıyor ve gözyaşı döküyor. Şimdi orada bu haberci kalkıp oradaki kişilere ya bu ölümle sonuçlanmayacak haberi oradaki kişilere nasıl bir umut verirdi? Hiçbir şey vermezdi. Hiçbir teselli olmazdı. Ve eminim ki bu haberci kafa üstü geldi değerli kardeşler. Eminim ki o var olan umudu da her birimizin zaman zaman olduğu gibi karanlık bir derinliğe düştü değerli kardeşler. Ve büyük bir umutsuzluk içerisine düştüğüne inanıyorum. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığına inanıyorum. Ama öğrencilere baktığımız zaman aslında bu haberciden çok daha farklı olmadıklarına tanık oluyoruz. Çünkü onların da akılları karma karışık olmuştu. Şimdi şöyle düşünün. Eğer İsa diyor ya İsa Lazar'ı çok seviyordu. Çok sevdiği bir arkadaşıydı. Ya madem ki İsa Lazar'ı bu kadar seviyorduysa neden harekete hemen geçmedi de iki gün orada kaldı? Nasıl bir sevgi bu? Diye mutlaka düşünmüş olmalılar. Değil mi? Bazen biz kendi hayatımızda da görüyoruz değil mi? Ya sen ne biçim seviyorsun ya? Sen sevsen onu böyle yapmazdın. Sen bunu bu şekilde yapardın derdik değil mi? Madem ki İsa Lazar'ı bu kadar çok seviyordu. Neden iki gün daha orada kalmıştı? Yani hiçbir şey yokmuş gibi neden davrandı İsa? Ya da şunu da düşünüyorum. Şimdi dördüncü bölüme baktığımız zaman, Yuhanna dördüncü bölüme, orada da yeni bir mucize hakkında okuyoruz. Rabbimiz İsa Mesih bir saray görevlisinin, bir memurun oğlunu iyileştiriyor. Ama nasıl iyileştiriyor? Uzaktan, yanına gitmiyor. İyileşecektir diyor ve uzaktan iyileştiriyor. Ve o zaman kendi kendime soruyorum. Yani aynı bu kişiyi iyileştirdiği gibi, madem ki Lazar'ı o kadar çok seviyordu da, niye uzaktan komut verip de ona şifa vermedi? Diyebilir miydi? Tabii diyebilirdi. Yapabilir miydi? Tabii ki yapabilirdi. Ama bu yolu seçmediğini görüyoruz Rabbimizin. Bu yolu seçmiyor. Neden seçmiyor? Çünkü Rab Tanrımız bu olayı Baba Tanrı'ya yücelik getirmesi için bir fırsat olaraktan değerlendiriyor ve bunu çok harika bir şekilde ne yapıyor? Kullanıyor. Şimdi şu soruyu soralım kendimize. İsa neden gecikmişti? Herhalde şunu düşünmeyiz ya, özellikle bekledi, İsa'nın ölümünü bekledi diyemeyiz herhalde. Değil mi? İsa'nın Lazar'ın ölmesini bekledi düşüncesi herhalde aklımıza gelmez. Rabbimiz gerçekten ne zaman, nasıl yapacağını çok iyi biliyordu. Yani onun gözünde kesinlikle Beytanya'ya ne zaman gitmesi gerektiğini bilen bir kişiydi. Yani onun için Lazar'ın 4 günlük ölü olmuş olması onun amacına engel olamazdı. Rab işini biliyordu hamdolsun. Ve oraya gittiğinde de evet 4. gün oraya gitmesi gerekiyordu. 4. gün orada olması gerektiği için evet 4. gün oraya gitti. Çünkü şöyle düşünün. Hatta bugün bile, günümüzde bile tıp açısından, hekimlik açısından bugün bir kişi öldüğü zaman hemen ertesi günü gömmüyorlar değil mi? Yanılmıyorsam, Kristina düzelt beni, herhalde 2 gün 48 saat bekliyorlar. Hani ölüm kesinleşsin, gerçek, hani kesin öldüğü belli olsun diye, beden ölümü gerçekleştiği belli olsun diye standart olaraktan 48 saat beklemesi gerekiyor. Şimdi ben buraya baktığım zaman Lazar'ın orada 4 gün ölü olması, oradaki kişilerin de şunu görmesi gerekiyordu. Ya Lazar uykuda değildi, yani bayılmış da değildi, o gerçekten ölmüştü. Yani onun gerçekten de ölmüş olduğuna bir kanıt olduğunu ben düşünüyorum. 4. gün İsa'nın oraya gitmiş olmasının nedeni olaraktan değerli kardeşler. Onun için 15. ayete bakarsanız bunu aslında onaylıyor diyebiliriz. Bakınız 15. ayete, 11. bölümün 15. ayetine. Ne diyor orada? Bakınız ne diyor? İman etmeniz için orada bulunmadığıma sizin yararınıza seviniyorum. Yani Rab gecikmemişti aslında. Zamanında ve uygun olan zaman dilimi içerisinde Rabbimiz oraya gitmişti değerli kardeşler. Şimdi buradaki söze bir bakalım. İman etmeniz için diyor, orada bulunmadığıma sizin yararınıza seviniyorum. Peki öğrenciler imanlı değil miydiler? Burada böyle bir ifade kullan, iman etmeniz için orada bulunmadığıma sizin yararınıza seviniyorum. Öğrenciler imanlı mıydılar, değil miydiler? İmanlıydılar tabii ki. Değil mi? Ama görecekleri mucize karşısında değerli kardeşler, onların imanlarını daha da iyi bir noktaya getirecekti. Yani Rab bir araç olaraktan Lazar'ın ölümünü kullandı ki onların imanını biraz daha, bir çıta daha yukarı çıkarsın, iki çıta daha yukarı çıkarsın. Çünkü ileride onlarla beraber olmayacaktı. Değil mi? Yeryüzüne ayrılıp gidecekti, bedenen onlarla beraber olmayacaktı. Bir şekilde yaptığı her mucize ile ya da yaşadıkları her olay aracılığıyla öğrencileri bir şekilde geleceğe hazırladığını biliriz. Gelecekteki hizmete onları adım adım hazırlıyordu. Şimdi bu böyle kısa bir ön açıklamadan sonra, yani 20. ayete kadar olan o kesimi böyle kısa bir özetini yaptıktan sonra konumuzun içine yavaş yavaş girmeye çalışalım. Şimdi İsa çok kararlı bir şekilde ne yapıyor? Öğrencileriyle birlikte Betanya'ya gidiyor ve Marta da İsa'nın geldiğini duyunca ne yapıyor? Onu hemen büyük bir heyecanla karşılamaya çıkıyor. Ve bu karşılama nerede gerçekleşiyor? Az önce okuduk. Karşılama nerede gerçekleşiyor? Köyün dışında gerçekleşiyor. Ve 22. ayette Marta İsa'ya şöyle diyor. Şöyle bir ifade kullanıyor. Tanrı'dan dilersen diyor. Şimdi bu neyi gösteriyor değerli kardeşler? Eğer İsa'ya şunu diyorsa Tanrı'dan dilersen ifadesi, bana göre Marta İsa'nın tanrılığını daha tam olaraktan kavramış değil, anlamış değil. Yani İsa'nın tanrılığına daha kabul etmiş görünmediğini bana gösteriyor bu ifade, açıklıyor değerli kardeşler. Ama yine de İsa'nın yardım edeceğine inanıyordu Marta. Buna rağmen İsa'nın vermiş olduğu yanıt gerçekten de harika bir yanıt veriyor. Yani Marta biliyordu. Her ne kadar onun tanrılığına inanmamış olsa da, ya da daha henüz kabul etmemiş olsa da, ama İsa'nın kardeşine şifa verebileceğine, onu iyileştireceğine yürekten inancı vardı. Ve İsa ona çok güzel bir yanıt veriyor. Güven verici bir yanıt. Ne diyor 23. ayette? Bakınız, kardeşin dirilecektir. Bakın. Yani burada olsaydın ölmezdi. Yani burada olsaydın kardeşim bu duruma düşmezdi. Ama İsa diyor ki kardeşin dirilecektir. Şimdi Marta ölülerin diriliş konusunu kabul ediyor muydu? Evet. Yani eski antlaşmaya baktığımız zaman ölülerin yeniden tekrar dirilmiş olması, yani dirileceği konusu çok yabancı bir konu değil eski antlaşmada. Yani eski antlaşma bilgisi olan tüm Yahudilerin bu diriliş konusu hakkında bir bilgiye sahipler. Ama nasıl bir bilgiydi? Son günde ölülerin dirileceği konusuna inanmışlardı bu insanlar, değerli kardeşler. Ama Marta ne kadar gördü? Ancak dirilişin gelecekte olabileceğini görebilmişti sadece. Yani diriliş olacak, ben buna inanıyorum, ama şimdi değil. Gelecekte bu diriliş gerçekleşecek. Yani eski antlaşma bilgisi ona böyle bir düşünce kazandırmış oldu. Evet, dirileceğini ben biliyorum. Tabii ki dirilecek, ama gelecekte. Yani İsa Mesih tekrar geldiğinde, değil mi? Yargı günü gerçekleştiğinde, evet, bütün ölüler dirilecektir. Bunu inanıyordu o. Sadece bu kadarını Marta görebiliyordu. Onun için bu eski antlaşmada diriliş konusunun işlendiğiyle ilgili olaraktan iki tane ayet okumak istiyorum size, bir destek olsun diye. Biri Eyüp kitabı. Eyüp kitabı 19. bölümde. Eyüp kitabı 19, ayet 25 ve 27. ayetler. Eyüp 19, 25 ve 27. ayetlerde bu düşünceyi şu şekilde destekliyor. Yani dirilişin gerçekleşeceğini, sonradan gerçekleşeceğini çok net bir şekilde burada okuyabiliyoruz. Ne diyor Eyüp? Diyor ki ben kurtarıcının yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum diyor. Bedenim yok olduktan sonra yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Kendi gözlerimle, başkası değil diyor. Demek ki Eyüp da inanıyordu ki evet, ben Tanrımı kendi gözlerimle göreceğim. Bu nasıl olacak? Eyüp de ölmüştü, ama öldükten sonra dirilişte Rabbi o da göreceğine inandı. Yeşaya'ya bakıyoruz, Yeşaya peygamber. Yeşaya peygamber 26. bölümde Yeşaya 26. Yeşaya 26 ayet 19. Yeşaya 26:19'da da şöyle okuyoruz. Toprak ölülerini yaşama kavuşturacaktır. Yani ileride olacak olan bir şey. Ve bütün eski antlaşma bilgisine sahip olan kişiler ki Marta da dahil buna, bunlar gelecekte böyle bir dirilişin gerçekleşeceğini inanıyorlardı. Ama şu an için değil sevgili kardeşler. Onun için Marta'nın ileride gerçekleşecek olan dirilişe bakmış olması hiç de yanlış değildi. Ama bazıları da ne yapıyor? Bakınız 37. ayete. Bazıları da ne yapıyor? Okumuştuk. Yuhanna 11:37'ye bakın. Bazıları da şöyle diyor. Geçmişe bakıyor. Geleceğe değil. Geçmişe bakıyor. Marta geleceğe baktı. Onların içerisinde bazıları da geçmişe baktı. Ve şöyle dediler. Körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi? Böyle alaylı bir şekilde. Değil mi? Yakınmalarını burada görüyoruz. Ama Rabbimiz ne yapıyor? Dikkat edin. Rabbimiz onların dikkatini ne geleceğe ne de geçmişe çekiyor. Ne yapıyor? Şimdiye çekiyor. Şimdiki zaman dilimine çekiyor. Bakın ne diyor? 25. ayette okuduk. Diriliş ve yaşam benim. Bunu bu şekilde söylemiş olması bence çok harika bir şey değerli kardeşler. Ne yapıyor? Dirilişi ve yaşamı alıyor, kendisiyle bütünleştiriyor. Yani dirilişin ve yaşamın kendisi olduğunu bir şekilde ne yapıyor? Rabbimiz açıkça beyan ediyor. Dirilişin gücü benim elimde, yaşamın gücü de benim elimde diyordu Rabbimiz hamdolsun. Ve bu yaşamı aslında Rabbimiz her günahlıya, her günahlı can için bunu vermek istiyor. Onun için Yuhanna 10:10'a baktığımız zaman sizde yaşam olsun hem de bol yaşam olsun diye geldim diyen Rabbimizin kendisidir. Yani herkesin o yaşama, o dopdolu yaşama, o nitelikli yaşama kavuşmasını istiyor. Ve Rabbimiz böyle bir yaşamı biz insanlara sağlayabilmesi için de ne yapması gerekiyordu? Hayatını feda etmesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Ve bunu bununla da yetmedi. Sadece hayatını feda etmedi. Aynı zamanda da ölüm üzerinde yengi kazanarak üçüncü gün ne yaptı? Ölümden görkemle dirilmesi gerekiyordu. Çünkü neden dirilmesi gerekiyordu? Eğer bir kişi mezardaysa, eğer ölüyse kendini kurtaramayan bir başkasını da kurtaramazdı. Bu yüzden Rabbimizin üçüncü gün görkemle ölümden dirilmesi gerekiyordu. Onun için Yuhanna 14'te şöyle bir ifade kullanıyor. 19. ayet. Yuhanna 14 ayet 19. Bakın ne diyor? Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Bu harika değil mi? Düşünün ya. Benim Rabbim yaşıyor. Yaşayan bir Rabbe sahibim. Eğer benim Rabbim yaşıyorsa o zaman ben de yaşayacağım. Bu da bir garantidir benim için. Demek ki benim yaşayacağımın garantisini Rabbimiz bu sözlerle açıkça ifade ediyor sevgili kardeşler. Ben yaşadığım için sizler de yaşayacaksınız. Onun için Rabb'e evet demiş bir kişi olarak, iman etmiş bir kişi olarak, Tanrı'nın çocuğu olan bir kişi olaraktan yürek doluyla şunu haykırabilirim ki ben bir gün öldüğümde bir daha ölmemek üzere ölümden dirileceğim. Amin. Bu teselli etsin bizi. Bir gün öldüğümde, belki bugün, belki yarın, belki bir ay sonra, bilmiyorum ne zaman öleceğim. Ama bir gün öldüğümde biliyorum ki Rabbimle birlikte yepyeni bir hayata, yeni bir bedenle dirileceğim. Bu da bize büyük bir teselli olsun, teselli kaynağı olsun sevgili kardeşler. Onun için şunu açık bir dille söylemek istiyorum. Bir kişi hastaysa ihtiyacı nedir? Bir kişi hastaysa ihtiyacı tıp kitaplarını okumak mıdır? Hayır. Eğer bir kişi, tabii dua kesin öyle ama bir kişi hastaysa neye ihtiyacı var? Doktora. Biz hasta olduğumuz zaman doktora gidiyoruz, doğru mu?
Doğru.
Ha, hasta olanın doktora ihtiyacı var ama tıp kitaplarına ihtiyacı yok. Doğru mu? Ha. Ondan sonra eğer bir kişi için yani sana karşı açılan bir dava varsa mahkemede, senin şimdi bir sürü hukuk kitaplarına mı ihtiyacın var yoksa bir avukata mı ihtiyacın var? Bir avukata ihtiyacın var değil mi? Eğer bir dava açılmışsa sana karşı, ben kalkıp da bir sürü hukuk kitaplarına sahip olmam gerekmiyor. Onun bana hiç faydası yok. Ancak beni savunacak bir avukata ihtiyacım var. Doğru mu? Aynı şekilde değerli kardeşler. Eğer son düşman olan ölüm ile karşılaştığında seni ölümün bağlarından kurtaracak olan tek bir kişi var. Ne senin sevap dediğimiz o kitap, sevap kitabı, iyilik, yapmış olduğun iyiliklerin yazılı olduğu bir kitap, ne de bir yasa kitabı, ne de başka bir şey. Neye ihtiyacın var? Bir kurtarıcıya ihtiyacın var. İşte bu kurtarıcı Rab İsa Mesih. Ölüm üzerinde yengi kazanan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Onun için sevinelim. Bizim ihtiyacımız sevaplar değil, sevap kitapları değil, başka kitaplar değil. Bizim ihtiyacımız kurtarıcı, diri kurtarıcıya ihtiyacımız var. Onun için eğer böyle bir kişiye aitsen başka da hiçbir şeye ihtiyacın yok değerli kardeşler. Emin olun aslında ihtiyacımız olan her şeye sahibiz İsa Mesih'te. Bunu lütfen kabul edin. Rab İsa Mesih'te bizim bu yeryüzünde bile ihtiyacımız olan her şeye Rabbimiz İsa Mesih'te sahibiz sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz diyor ki diriliş ve yaşam benim. Dirilişin gücü de benim elimde. Yaşamın gücü de benim elimde. Ama burada hani dedim ya Rabbimiz acaba neden demedi, şunu söylemedi. Diriliş ve yaşam bendim. Ya da diriliş ve yaşam ben olacağım. Şimdi kutsal kitaba baktığınız zaman Rabbimiz hiçbir zaman mesela ben dünyanın ışığı olacağım demiyor. Ya da şunu söylemiyor Rabbimiz. Ben yaşam ekmeği ben olacağım demiyor. Yaşam ekmeği ben oldum da demiyor. Ne diyor? Dünyanın ışığı benim diyor. Şimdiki zamanı kullanıyor. Yaşam ekmeği benim diyor. Şimdiki zamanı kullanıyor. Ve bakıyoruz diriliş ve yaşam benim dediğinde şimdiki zaman dilimini kullanıyor, çipini kullanıyor. Bu çok harika bir şey. Yani ben şuydum ya da şu olacağım değil. Ben oyum. Ben şu an inandığınız kişi hem yaşamın kaynağı hem de dirilişin kaynağı benim elimde sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz çok açık bir şekilde şimdiki zaman dilimi içerisinde bir yanıt veriyor. Bu da şunu gösteriyor değerli kardeşler. Rabbimiz geçmişe değil, geleceğe değil, şu ana konuşan bir Rab. Değerli kardeşler. Onun için bunu yürekten söylemek istiyorum. Benim gereksinim ne ise onu karşılayacak değil, aslında karşılayandır. Şu an karşılayan. O yapıya sahip, ileride karşılayacak, ileride şunu yaptı, şunu yaptı ama onu yapacak mı, yapmayacak mı koskoca bir soru işareti değil. Evet, o bizim gerçekten yaşam ekmeğimizdir. Her an, şu an senin yaşam ekmeğindir. O senin şu an yaşam ışığındır. Demek ki Rabbimiz karanlık dönemlerde bizim ışığımız. İhtiyaç içinde olduğun durumlarda o senin yaşam ekmeğin olmayacak. O senin yaşam ekmeğindir. Tüm zayıflıklarında o senin gücün ve dayanağındır sevgili kardeşler. Yolunu kaybettiğinde ve ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmediğinde o senin rehberindir. O senin öncündür sevgili kardeşim. Ne erken ne de geç. Anında, şu an değerli kardeşler. Ve Güzel olan sadece Rabbimiz diriliş benim demiyor. Hem diriliş olduğunu söylüyor hem de yaşam olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Demek ki bunu söylerken de birazcık üzerinde düşündüm. Aslında neden sadece diriliş benim deyip de geçmedi? İkisini aynı seri olaraktan kullandı. Hem diriliş olduğunu söyledi hem de yaşam olduğunu açıkça vurguladı Rabbimiz. Onlara şu, aslında Marta'ya vermek istediği mesaj şuydu. Madem ki Lazar ölüdür, o zaman onu dirilteceğim. Ben diriliş olduğum için. Marta'ya bunu veriyordu. Evet, madem ki Lazar öldü, madem ki Lazar ölüdür, onu ben dirilteceğim. Diriliş ben olduğum için. Eğer Lazar ölmediyse, sonsuza dek yok olup gitmeyecektir. Asla ölmeyecek. Yani sonsuz yaşamın sahibi benim diyordu. Asla ölmeyecek. Bizler de asla ölmeyeceğiz, biliyor musunuz? Beden yok olup gidecek ama yeniden ölümden dirileceğiz. Sonsuz yaşamın kaynağı Rabbimiz olduğu için. Demek ki ölüm de meydana gelse, Marta'ya onu söylüyordu aslında. Ölüm de meydana gelse Mesih İsa için hiç ama hiç sorun değil. Endişeye hiç gerek yok. Lazar için hem diriliş benim hem de yaşam benim. Her iki durumda da Lazar yaşamaya devam edecektir. Bu mesajı veriyordu aslında Marta'ya Rabbimiz. Onun için bu sözleri söylemekle bir şekilde ne yaptı? Marta'nın yüreğindeki imanı güçlendirdi, destekledi ve onun daha iyi bir noktaya gelmesine yardımcı oldu sevgili kardeşler. Evet, bizler içinde bulunduğumuz durumlar beklemediğimiz bir şekilde sonuçlanmış olsa bile yine bizim yararımız için hizmet ettiğini aklımızdan çıkartmayalım. Yani biz anlasak da anlamasak da yaşadıklarımızın tümü, ben yani yaşananlara baktığım zaman, kardeşlerin hayatında yaşananlara baktığım zaman gerçekten de beni acıtıyor, beni üzüyor ister istemez. Ama şunu da biliyorum ki hepsinin bir nedeni var. Her şey Rabbin elinde, Rabbin kontrolünde. Rab mutlaka ve mutlaka onu iyi bir amaç yönünde, iyi bir amaç yönünde mutlaka ve mutlaka kullanacaktır değerli kardeşler. Onun için o gecikmeyen Tanrı, Lazar 4 günlük ölü de olmuş olsa, 4. gün oraya gitmiş olması onun geciktiğini bize kesinlikle söylemez. Zamanı 4. gündü ve onun için oraya gitmesi gerekiyordu. Onu kısıtlayan hiçbir güç yok. Rabbimizi kısıtlayan, Rabbimizi tutan hiçbir güç yok sevgili kardeşler. Her durumu bilen ve kontrolünde tutandır o. Önemli olan ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Durumlar karşısında sergilediğimiz tutum çok önemli. Yani olaylar karşısında nasıl durduğumuz, durumlara nasıl baktığımız, onları nasıl değerlendirdiğimiz gerçekten çok çok önemli. Onun için Rabbimiz ilginç bir soru sordu 26. ayette. İlginç bir soru soruyor. Ya tamam. Marta, inanıyor musun kardeşini dirilteceğime? Marta, inanıyor musun diriliş ve yaşamın kaynağı ben olduğuma? Bak ne diyor, bana iman ediyor musun diyor. Yani 4 gündür Lazar kardeşin mezarda ama buna rağmen onun dirileceğine iman ediyor musun? Bu çok müthiş bir ifade değil mi? İman ediyor musun diye soruyor. Ve başka bir ifadeyle benim acılığı, gözyaşlarını sevince, mutluluğa dönüştüreceğimi, çevireceğime iman ediyor musun Marta? Rab bugün size de soruyor. İçinde bulunduğun durum ne olursa olsun, içinde bulunduğun sıkıntı, üzüntü ne olursa olsun, İnanıyor musun ki Rab o sıkıntıya uygun olan çözümü getirecektir. Getirecektir. Bunu hepimiz hayatımızda gördük. Bizim gözümüze ne kadar imkansız görünmüş olsa da, bize durumlar ne kadar acı vermiş olsa da değerli kardeşler, emin olun Rabbimiz ölü değil, mezarda değil, yaşayan diri Tanrı ve eli de kısa değil, kulağı da sağır değil. Dualarımızı işitiyor ve istediği şekilde, istediği anda ve şu an için bize konuşuyor. Hatice, iman ediyor musun? Rab senin içinde bulunduğun bu acılı süreci sevince dönüştüreceğine. Sizler, hepiniz, içinde bulunduğunuz sıkıntı süreçlerini ben bilmiyorum ne geçiriyorsunuz şu anda. Problemler nedir ben bilmiyorum. İman ediyor musunuz? İnanıyor musunuz ki evet Rab el atabilir ve onu sevince dönüştürebilir. Yüreklerimizi eğelim. Konuyu bitirmek mümkün değil ama 5'e 2 dakika, 3 dakikamız var. Noktalamak istiyorum burada. Gerçekten düşünelim. Dirilişin ve yaşamın gücüne sahip olan Tanrı'nın çocuklarıyız. Bakın, buna alıştık artık değil mi? Rab iyidir, Rab şöyle yapar, Rab böyle yapar. Alıştık, alışıyoruz. Ama sevgili kardeşler, Rabbimiz bir varsayım değil. Gerçek. O şu an ruhuyla aramızda. Ve sizin yüreklerinizi biliyor. Bilmiyorum ben sizlerin yüreklerini şu anda ne durumda, neyle boğuşuyor, neyle meşgul şu anda yürekleriniz bilmiyorum. Ama Rab görüyor yüreklerinizi. Emin olun değerli kardeşler, Rab bizimle hedefe ulaşmak istiyor. Bizlerle hedefe ulaşmak istiyor. Yüreklerimize bakalım ve eğer bir boğuştuğumuz bir alan varsa, sıkıntı çektiğimiz bir alan varsa ve o sıkıntı ve sorun karşısında tutumumuzu gözden geçirelim. O duruma karşı gösterdiğimiz reaksiyon nedir? Nasıl bir reaksiyon gösteriyoruz? Yani ya da durumlara biz nasıl yaklaşıyoruz?